Ayrım 19.
Profesör Doktor G. Koptagel İlal, çocuklara cinsel konularda şu tür yanıtlar verilmesinin yerinde olabileceğini önermektedir. Neden benim de abiminki gibi şeyim yok sorusuna, kızlar ve oğlanlar ayrı ayrı yaratılmışlardır. Kızlarda öyle bir şey yoktur ki onlar büyüdüklerinde anne olabilsinler. Sadece anneler çocuk yapabilirler. Oğlanların öyle bir şeyi vardır ama onlar anne olamaz, bebek yapamazlar denilebilir. Babamın neden göğüsleri yok sorusuna, yalnız annelerin göğüsleri olur ki yeni doğan bebeklerini besleyebilsinler diye bir yanıt uygun düşebilir. Bir baba kediyi bir anne kediden nasıl ayırabiliriz gibi bir soru, bir oğlanla bir kızı ayırt ettiğimiz gibi diye yanıtlanabilir. Çocuklar nereden gelir ya da anne senin veya bilmem ne teyzenin karnında ne var ya da ben nereden geldim sorusuna çocuklar annenin içinden çıkarlar. Onlar annenin karnında büyürler. Annelerin içinde çocukların büyümesi için sıcacık bir yer, bir bebek yuvası vardır. Kızlar büyüyünce anne olur, bebek yapabilirler demek uygun bir açıklamadır. Çocuk anneden nasıl çıkar ya da doğmak ne demektir gibi sorularsa, bebek yeniyken çok küçüktür ve annedeki bir delikten kolayca dışarı çıkabilir diye yanıtlanabilir. Çocuk hangi delikten çıkar sorusu da, kadınlarda çocuğun çıkması için özel bir delik vardır. Çocuk doğmaya hazır olunca o delik büyür ve çocuk çıkar diye karşılanabilir. Yine çocuğu hayvanat bahçesine götürmek suretiyle dişi, erkek ve yavru hayvanlarla yumurtaları görmesine fırsat hazırlamak, çocuğun bazı soruları kendi kendine yanıtlamalarına olanak verir. Cinsel eğitimde hatalı uygulamalardan biri de mastürbasyon konusunda görülür. Çocuğun cinsel organlarıyla oynadığı zaman zevk aldığını öğrenmesi, öfke ve huysuzluğunun ortadan kalktığını görmesi, mastürbasyon alışkanlığının başlamasına neden olabilir. Bu alışkanlığın ortadan kaldırılması için çocuğun korkutulması, cinsel organlarının zarar göreceğinin söylenmesi, aklının azalacağının ileri sürülmesi sakıncalıdır. Çocuğu ikna etmek, bu organlarını daha sonra normal bir şekilde kullanacağını anlatmak daha yararlı olur. Çocuğun dikkatini bir oyuncağa ya da oyuna çekmek bazen yeterli olabilir. Kimi zaman hiç ilgilenmemek, hatalı ilgilenmekten daha olumlu etki yapar. Çünkü bu alışkanlık bir süre sonra kendiliğinden terk edilir. Bu alışkanlığın ileri yaşlara kadar devam etmesi durumunda gencin karşı cinsle ilişkilere girmesinde güçlük ve çekingenlik ortaya çıkar. O nedenle bu alışkanlığın kökleşmeden önlenmesine önem verilmelidir. Çocuğun kendi gerçek cinsiyetinin dışında karşıt cinsiyet yönünde teşvik edilmesi de yetiştirilme hatalarından biridir. Kız çocuk isteyen anne babaların erkek çocuklarına kız giysileri giydirmeleri, saçlarını uzatmaları, kurdeleler takmaları ya da erkek çocuk isteyen anne babaların kız çocuklarına erkek giysileri giydirmeleri, erkek çocuk oyuncakları ile oynamalarını sağlamaları hatalı bir yetiştirme biçimidir. Çocuğa yanlış toplumsal rol benimsetilmesi, onun ileride bunalımlara düşmesine yol açabilmektedir. Öte yandan ülkemizde gelenek, görenek ve bazı kültür kalıpları cinsel konuları sorun haline dönüştürmektedir. Kız çocuğun erkek çocuklarla oynaması daha çok küçük yaştan itibaren annesi tarafından yasaklanabilmekte, aynı anne çocuğu okula başladığında kızının erkek çocuk yanına oturtulmamasını öğretmenden isteyebilmektedir. Cinsel eğitimin verilmediği bu tür aile ortamlarında çocuk, aile kalabalıklığı nedeniyle zaman zaman cinsel faaliyetlere tanık olabilmekte, zaman zaman da açık fıkralar dinlemektedir. Bu durumda çocuk ya kendi kendine hatalı yorumlar yapmakta ya da arkadaş çevresinden ve cinsel sömürü yapan yayınlardan zararlı, yanlış bilgiler edinmektedir. Sinop İslah Evi'nde gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmada suçlu gençlerin %7'sinde cinsel saplantının görülmesi dikkate değer bir noktadır. Bunların büyük bölümünde hatalı eğitimin rol oynadığını söylemek yanlış olmaz. Yine 214 suçlu çocuğu kapsayan araştırmamızda şahsa ilişkin suçlu grubunu %38.8, cinsel suçlu grubunun %31.2 izlediğine, cinsel suçlu grubunun büyük bölümünü ise homoseksüellerin %59.4 oluşturduğunu, bundan sonra ırza geçme %28.1 ve kız kaçırma %12.5 suçlularının geldiğine değinmiştik. Sorular yönelttiğimiz suçlu gençlerin yüzünde cinsel eğitim eksikliğini her an görmek olasıydı. Senin kız arkadaşın var mı sorusuna sararak, kızararak, bazen de terleyerek, donuk bakışlarla yanıt veren gençler çoğunluğu oluşturuyordu. Temel dürtülerden biri olan cinsel dürtünün toplumsal çevre tarafından bastırılması, küçük yaşlardan itibaren başlar. Kırsal bölgenin çocuğu ergenlik dönemine geldiğinde yakın çevresinden bir kızı düşleyebilir. Ama başlık parası, aileler arasındaki düşmanlık, yaşın küçük olması evlenmeye engel olabilir. Bu durumda normal karşı cinsle heteroseksüel ilişkinin yasaklanması, genci eşcinselliğe, homoseksüelliğe ya da çeşitli hayvanlarla ilişki kurmaya, bestiyoseksüelliğe itebilir. Örneğin 4-5 ay dağda çobanlık yapan bir genç bu tür sapan cinsel ilişkilerde bulunabilmektedir. Bütün bunlar bize eğitimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Topyekün eğitim seferberliği gerçekleştirilebildiği takdirde anne ve babaların topluma ve çocuklarına karşı tutumları da değişecektir. Aydın anne ve baba, başlık parası gibi klişeleşmiş kültür kalıplarından kendini arındıracak ve ayıplanma kaygısı olmadan çocuğuna cinsel bilgi verebilecektir. Kişilik testleri. Suçlu ve suçsuzların kişilik özellikleri ölçülebilir mi? Modern araştırmalar bize kalıplaşmış kişilik testleri yerine Cornell Index, ISENC kişilik envanteri gibi soru-yanıt sistemine deneklerin daha hazırlıklı olduklarını ve rahat yanıt verdiklerini göstermektedir. Yine aynı araştırmalar uzun zamana gereksinim duyulan ve denekle daha uzun bir işbirliğini gerektiren diğer testlerden elde edilen sonuçların bu tür envanterlerden alınan sonuçlarla pek farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Deneklerimizin kolay anlayabileceği biçimde düzenlenmiş sorulardan kurulu olan ve psikosomatik, psikiyatrik ya da karakter bozukluklarına sahip olan bireyleri saptayabilen Cornell Index'in yanında, ASEN kişilik envanterini uygulamamıza başlıca neden, bu envanterin çeşitli uzmanlarca suçlu kişilik yapısının incelenmesinde kullanılması olmuştur. Cornell Index, kişilik yapısında bulunan ve belirli bir ölçüyü aşması durumunda davranış bozukluklarına ve suçluluğa yol açabilecek belirtileri, arazları, semptomları ölçmeye yarayan 101 sorudan oluşturulmuş bir testtir. Bu sorular kendi aralarında gruplandırılarak 10 farklı kişilik yüzünün ölçümünü belirler. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. Korku ve yetersizlik duyguları şeklinde ifade olunan uyum kusurları. 2. Depresyon, depression. 3. Sinirlilik ve endişe hali. 4. Sinirsel dolaşımla ilgili nörosirkülatuar psikosomatik belirtiler. 5. Korku ve irkilme tepkisi. 6. Diğer psikosomatik belirtiler. 7. Hipokondri ve asteni. 8. Sindirim sistemi ile ilgili gastrointestinal psikosomatik belirtiler. 9. Aşırı duyarlılık, hassasiyet ve şüphecilik. 10. Psikopatik araz. Görüldüğü gibi Cornell Index sorularından bir bölümü psikosomatik belirtileri ölçmektedir. Psikosomatik hekimlik, organizmayı tüm ruhsal ve bedensel belirtileri ve işlevleriyle bir bütün halinde ele alarak, birçok fizyolojik hastalığın ruhsal nedeni olabileceği gibi, birçok psişik belirtinin altında da bedensel bir olayın bulunduğunu, dolayısıyla ruh-beden ilişkilerini birlikte göz önünde tutar. Psikosomatik belirtilerin arasında deri reaksiyonları, kas iskelet sendromları, solunum sistemi hastalıkları, bronş spazmları gibi, kardiyovasküler hastalıklar, nörosirkülatuvar tipteki paroksismal taşikardi, hipertansiyon, vasküler spazmlar sayılabilir. Gastrointestinal belirtiler arasındaysa peptik ülser, kronik gastritten söz edilebilir. İndeksin diğer bir soru grubunu da depresyon oluşturmaktadır. Depresyon, gerek bedensel, gerekse ruhsal bakımdan patolojik bir düşkünlük, durgunluk ve çöküntü anlamına gelmektedir. Bunalım yaratan endişe, anksiyete, belirsiz bir korku, gerginlik, huzursuzluktan doğan sıkıntının etkin olduğu bir tabloyu oluşturur. Korku ise görülen ya da görülmeyen tehlikeler karşısında gösterilen doğal bir tepki olarak tanımlanabilir. Psikopati, ahlaki ve toplumsal standartlarla bağdaşmayan atak, impulsif tipteki davranışları içerir. Psikopatların birçoğu antisosyal davranışlarından büyük bir haz ve gurur duyabilirler. Yıldız dipnot. Bakınız psikopati. Hipokondri, hipokondriyazis, bedensel işlevlerle aşırı ölçüde ilgilenmektedir. Bu tür hastalık hastaları sürekli olarak organik temeli bulunmayan ağrı ve sızılardan yakınırlar. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nce hazırlanmış ankette, 1000 mükerrer suçlunun suç işlerken içinde bulunduğu biyopsikolojik durumu inceleyen tabloya baktığımızda, fazla asabi olma halinin ikinci, müteessir olma halinin üçüncü sırayı aldığını görmekteyiz. Aynı suçluların %6'sında nedensiz korkular bulunmaktadır. Suçlu yapının kişilik özelliklerindeki farklılıkları görebilmek amacıyla uyguladığımız Cornell Index sonucu, suçlu deney ve suçsuz kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Soru grupları tek tek incelendiğinde iki grup arasındaki farklılığın uyum kusuru, sinirlilik ve endişe hali, hipokondri ve asteni ile psikopatik arız açısından anlamlı bir düzeyde olduğu görülmüştür. İki grubun ortalamaları karşılaştırıldığında şöyle bir tablo elde etmekteyiz. Cornell Index soru grupları. 1. Uyum kusurları. Deney grubu ortalaması 7.04, kontrol grubu ortalaması 5.85. 2. Depresyon. Deney grubu ortalaması 3.52, kontrol grubu ortalaması 3.04. 3. Sinirlilik ve endişe hali. Deney grubu ortalaması 2.08, kontrol grubu ortalaması 1.67. 4. Nörosirkülatuvar psikosomatik belirtiler. Deney grubu ortalaması 0.86, kontrol grubu ortalaması 0.83. 5. Korku ve irkilme tepkisi. Deney grubu ortalaması 2.18, kontrol grubu ortalaması 2.03. 6. Diğer psikosomatik belirtiler. Deney grubu ortalaması 2.91, kontrol grubu ortalaması 2.40. 7. Hipokondri ve asteni. Deney grubu ortalaması 1.84, kontrol grubu ortalaması 1.37. 8. Gastrointestinal psikosomatik belirtiler. Deney grubu ortalaması 2.15, kontrol grubu ortalaması 1.83. 9. Aşırı hassasiyet ve şüphecilik. Deney grubu ortalaması 2.27, kontrol grubu ortalaması 2.31. 10. Psikopatik aras, deney grubu ortalaması 5.61, kontrol grubu ortalaması 3.81. Yabancı kaynaklı araştırmalara baktığımızda bulgularımızı doğrular yönde sonuçlar elde edildiğini görmekteyiz. 1963'te STAT, suçlu ve suçlu olmayan gruplara uyguladığı anket sonucu, suçlu grubun %46'sına oranla suçlu olmayan grubun %7'sini uyumsuz olarak değerlendirmiştir. Aynı yıl Gibbons, Borstal kurumundaki suçluların MMPI testi, MMPI testi, psikopatik sapma bölümünde alışılmışın üzerinde yüksek puan elde ettiklerini gördü. Öte yandan soru grupları ortalamaları suç türleri açısından incelendiğinde şu bulgular dikkati çekmektedir. Şahsa ilişkin suçluların uyum kusurları, depresyon, sinirlilik ve endişe hali, korku ve irkilme tepkisi, diğer psikosomatik belirtiler, gastrointestinal psikosomatik belirtiler gibi soru gruplarında öteki suçlu gruplarına oranla daha yüksek ortalamalara sahip oldukları anlaşılmaktadır. Şahsa ilişkin suçlular, sözü geçen soru gruplarından uyum kusurları, depresyon, sinirlilik ve endişe hali, gastrointestinal psikosomatik belirtiler, hipokondri ve asteni gibi istem ortalamaları açısından cinsel suçlulara oranla, korku ve irkilme tepkisi açısındansa mala ilişkin suçlu grubuna oranla anlamlı farklılıklar göstermektedirler. Neurosirkülatuvar psikosomatik belirtiler, aşırı duyarlılık ve şüphecilikle psikopatik araz gibi soru grupları ortalamaları bakımından, diğer suçlulara oranla üstünlük gösteren mala ilişkin suçlularla, sadece psikopatik araz açısından şahsa ilişkin ve cinsel suçlu grup ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Cornell İndeks Soru Grupları 1. Uyum Kusurları. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 7.60, mala ilişkin suçlularda ortalama 7.34, cinsel suçlularda ortalama 6.45. 2. Depresyon. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 3.75, mala ilişkin suçlularda ortalama 3.74, cinsel suçlularda ortalama 3.25. 3. Sinirlilik ve endişe hali. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 2.33, mala ilişkin suçlularda ortalama 2.29, cinsel suçlularda ortalama 1.80. 4. Nörosirkülatuvar psikosomatik belirtiler. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 0.98, mala ilişkin suçlularda ortalama 1, cinsel suçlularda ortalama 0.70. 5. Korku ve irkilme tepkisi. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 2.61, mala ilişkin suçlularda ortalama 1.55, cinsel suçlularda ortalama 2.07. 6. Diğer psikosomatik belirtiler. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 3.25, mala ilişkin suçlularda ortalama 3, cinsel suçlularda ortalama 2.59. 7. Hipokondri ve asteni. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 2.05, mala ilişkin suçlularda ortalama 2.05, cinsel suçlularda ortalama 1.58. 8. Gastrointestinal psikosomatik belirtiler. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 2.44, mala ilişkin suçlularda ortalama 2.26, cinsel suçlularda ortalama 1.90. 9. Aşırı hassasiyet ve şüphecilik. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 2.43, mala ilişkin suçlularda ortalama 2.53, cinsel suçlularda ortalama 2.07. 10. Psikopatik araz. Şahsa ilişkin suçlularda ortalama 5.71, mala ilişkin suçlularda ortalama 6.95, cinsel suçlularda ortalama 5. H.C. Quay, yaptığı araştırma sonucu psikopatik ya da amoral ve isyankar tutumla duygusal gerginlik, güvensizlik ve nörotizmi suçlularda özellikler olarak saptadı. Gözlemlerini doğrulamak amacıyla daha sonraki araştırmalarında Quay, baskın iki faktör grubu belirledi. Bunlardan ilki, otorite ve disipline karşı genel bir düşmanlık tavrı ve isyankar tutumla birlikte görülen açık seçik bir saldırgan davranış olan psikopatik faktördür. İkincisi ise sıkılganlık, çekingenlik, endişe ve bunalım, anksiyete ile aşırı duyarlılıktan, hassasiyetten oluşan nörotik faktördür. Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız araştırmalar, suçlulukla birlikte psikopatik ve nörotik kişilik özelliklerinin görüldüğünü kabul etmekte ve uyumsuzluk, psikopati ve nörotiklik doğrultusunda elde ettiğimiz bulguları doğrulamaktadır. Ancak hemen belirtelim. Başta Schussler ve Cressy olmak üzere bazı araştırıcılar tam tersine suçlularla suçsuzlar arasında kişilik yapıları açısından belirgin farklılıkların varlığını kabul etmemişler ve görülebilecek farklılıklarında örnek seçimi yöntem hatalarıyla açıklanabileceğini savunmuşlardır. Suçlu kişilik özelliklerinin belirlenmesinde yine 101 sorudan oluşan Eysenck kişilik envanterinden yararlandık. Birçok Avrupa ülkesinde suçlu ve suçlu olmayan gruplara uygulanmış olan Eysenck kişilik envanteri yoluyla başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin basit bir dille formüle edilmiş olması testin kullanış değerini arttırmıştır. Bu test 4 bölümden oluşmaktadır. 1. Psikotizm P. 2. Dışa dönüklük Extrovert E. 3. Nörotizm N. 4. Yalan L ölçekleri. Yasada şekillendirilmiş olsun ya da olmasın, kendi toplumlarının kurallarına karşı gelen kişiler arasında belli benzerliklerin varlığı noktasından hareket eden ve genel bir sapma, deviance kuramı olan Eysenck'in kuramı kısaca şöyle özetlenebilir. Dışa dönükler kötü koşullanırlar. Toplumsallaşma bir koşullanma süreciyle oluşur. Bu nedenle dışa dönükler zayıf toplumsallaşma eğiliminde olacaklardır. Nörotikler yüksek heyecanlılık ya da bunalım ve endişe, anksiyete faktörlerine sahiptirler. Bu endişe ve bunalım pekiştirici bir dürtü olarak faaliyette bulunur. Bu nedenle toplumsallaşması zayıf olan nörotikler, yani nörotik dışa dönükler, nörotik olmayanlara oranla daha çok antisosyal davranışta bulunma eğiliminde olacaklardır. Suç ve kişilik arasındaki ilişki açısından Eysenck'in kuramı, suçluların dışa dönük nörotik olma eğiliminde olduklarını, dışa dönük nörotiklerinde suçlu olma eğiliminde olduklarını savunur. Tipik bir dışa dönük nörotik ise şu özelliklere sahiptir. İsteri belirtileri göstermeye eğilimli, enerjisi zayıf, ilgi alanları dar, kekemelikten şikayetçi olabilirler. Sık sık kazaya uğrar, ters huylu ve keyifsizdir. Ağrıları, sızıları vardır. Sebatkarlıktan son derece uzaktır. Çabuk hareket eder fakat titiz değildir. Amaç ve hedef düzeyi düşüktür. Buna karşılık yaptığı işleri başarılarını gözünde büyütür. Estetik tercihleri çok renkli ve modern resme yönelir. Şakadan çok hoşlanır. Psikotizmin dışa dönüklük ve nörotizm ölçeklerinden farklı olduğunu savunan Eysenck, psikotizmi karakterize eden özellikleri, yalnızlık, sıkıntılı olma, zalimlik, duygu yoksunluğu, heyecan arama, başkalarına karşı saldırgan olma, tehlikeyi umursamama şeklinde sıralar. Eysenck'e göre psikotiklik genel anlamda suçlulukla bazı önemli özellikleri paylaşabilir. Psikotikliğin ölçüsü olan bir sorgu cetvelindeki sorular suçlu ve normaller örneğine uygulandığında suçlu grubun psikotizm P, dışa dönüklük E, nörotizm N, yalan L puanları kontrol grubuna oranla daha yüksek görülecektir. Gerek deney, gerekse kontrol gruplarımızın Eysenck kişilik envanterinden elde ettikleri puan ortalamalarına baktığımızda, psikotizm ve dışa dönüklük ölçekleri açısından normal deneklerden oluşan kontrol grubunun, hükümlü suçlulardan oluşan deney grubuna oranla belirgin bir üstünlük gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Nörotizm ölçeği açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamış, yalan ölçeği açısından bakıldığında bu kez deney grubunun kontrol grubuna oranla aynı üstünlüğü gösterdiği saptanmıştır.